Ayrım 5, sayfa 51. Asil'in silahı. Kağıtları katlanma izlerine uygun biçimde üst üste getirip zarfın içine koydu. Sarhoşlukla arasında sadece bir yudum olduğunu biliyordu. Mesafeyi artırmak istedi. Sandalyeden kalktı. Boşalmasında bir kadeh kalmış Bailey şişesini alıp odadan çıktı. Zarf ile tabanca masada kaldı. Koridordan geçip mutfağa girdi. Şişede kalanın eviyeye akıp 8 delikli süzgeçten geçmesini izledi. Elindeki ağırlık hafiflediğinde şişeyi çöpe attı. Mutfaktan çıktı. 8 adım sonra banyodaydı. Lavabonun üzerindeki aynaya bakmadan soyunmaya başladı. Önce kravat, sonra ceket, sonra da gömlek ve pantolon. İç çamaşırı kullanmıyordu. Artık çıplaktı. Üzerinden sıyırdığı giysilerden oluşmuş kasisi geçip küvete doğru yüksek bir adım attı. Şeffaf kapıları kaydırıp birleştirdi. Mavi soğuk, kırmızı siyah. Maviyi seçti. Islak saçları alnına yapıştı. Gözlerini kapatıp avuçlarını duşun çakılı olduğu duvara yasladı. Şakaklarından dökülen nehirler burnunda buluşup şelale oldular. Boynu gerildi, ensesi kırıştı. Tazikli suyu alnıyla karşıladı. Bedeninden geçen her damla beraberinde bir yudum sarhoşluğu alıp götürdü. Boş damlalar doldu. Dolu olanlar çatladı. Göz kapakları kırıştı. Sıkılan gözlerin suyu çıktı. Gözlerinden yaşlar taştı. Islak olan her şey birbirine karıştı. Göz kapaklarını tek hamlede ayırdı. Asil uyandı. Ne mavi ne kırmızı. Yolunu kapattı. Su durdu. Şeffaf kapıları açtı. Asil akmaya devam etti. Ayakları sudan izler bıraktı. Kuruyana kadar ıslak izler. Aynanın önünden geçti. Bir kez olsun bakmadı. Koridora çıkıp sağa döndü. Odalara doğru yürüdü. Aralık kapıyı itti. Bir yatak odası. Geniş. İçinde yaşanacak kadar. Evin kalanına uğramadan ikinci bir aile kuracak kadar. Annesiyle babasının odası. Aynayla kaplı gardırobun önünde durdu. Kendisinin önünde durdu. Çırılçıplak. İzledi. Burnunu. Asla yüzüne yakışıp yakışmadığına karar veremediği burnuna baktı. Her fotoğraftan, her açıdan, her kavgadan farklı çıkan büyük burnu ve deliklerinin biraz altındaki pembe et parçaları, dudakları, ince, sinsi, bazen var bazen yok. Öpüşmekten değil küfretmekten parçalanmış dudaklar ve gözleri. Sokaktakilerin izlemeyi en çok tercih ettikleri film, Kaldırım Sirki. Sağ yeşil, sol mavi. 1,5 tırnak genişliğindeki iki göz. Yüzünün yarısını yeşile, diğerini maviye boyayan iki madeni para. Çirkin yüzüne bakılması için iki neden. Aynaya dokundu. Avucunu avucuna dayadı ve raylı kapıyı sağa itti. Gömlekler. Beyazdan griye, oradan maviye giden klasik gömlekler. Takım elbise gömlekleri. Babasının gömlekleri. Aynada izi kalmış eliyle birini çekti. Askıyla beraber. Askıyı soyup arkasındaki yatağa fırlattı. Gömleğin içine yavaşça girdi. Ve kendini içine düğmeledi. Sol eliyle sola kaydırdığı aynalı kapının ardında duran pantolonlardan sadece biriyle ilgileniyordu. Beyaz ve keten olanla. Buldu. Bu kez gardıroptan sadece giysiyi söktü. Askı sallanmaya tek başına devam etti. Bir bacağıyla yarısını, diğeriyle kalanını doldurup kendini içine fermuarladı. Üstüne de düğmeledi. İki eliyle iki kapıyı bir araya getirip aynadaki yüzünü birleştirdi. Kısa saçlarını elleriyle taradı. Bir kez ve geriye doğru. Islaklığın unsallaştırdığı saçlar yatırıldığı yerde tilki uykusuna daldılar. Odadan çıkıp 3 adım attı ve kilitteki anahtarı 2 kez sağ çevirdiği kapıyı açtı. 4 adım sonra eğilip yerdeki kutuyu aldı ve yanındaki sandalyeye oturdu. Kaldırdığı kapağı kutunun altına yerleştirdi. İşinin ehli bir ayakkabıcı gibi. Her defasında Ying ve Yang geliyordu aklına. Konserve kutusundaki balıklar gibi yerleştirilmiş ayakkabılar görünce tek tek çıkarıp yere bıraktı. Yumuşak ve buruşuk kağıdı kutuda bıraktı. Kutuyu da uzanabildiği masanın üzerinde. Adidas. Stan Smith. Bembeyaz. Yavaşça gömdü çıplak ayaklarını sırayla. Bağladığı ikisini de. Ama beğenmedi. Hiçbir zaman doğrusunu öğrenememiş ve bir ayakkabıyı kalıcı biçimde bağlamayı başaramamıştı. En fazla bir saat içinde çözülen düğümler. Belki 1,5. Halbuki annesi 100 kez göstermişti. Belki de 1000. Dirseklerini dizlerine yükleyip gözlerini ayakkabılardan ayırdı. Sevgili annesi tam karşısındaydı. Anne hala öğrenemedim şu işi. Bir türlü bağlayamıyorum. Annesi mutlaka bir yanıt veriyordu. Ancak kimse ağzını tıkamış bir koli bandı varken sesini duyuramazdı. Ve duyulmayan bir ses hiçbir işe yaramazdı. Annesinin yanında oturan ve tuvalete gidemediği için halıyı ıslatmış olan babası da konuşuyor olmalıydı. Ama onu kimse duyamıyordu. Şimdilik herkes Asil'i dinliyordu. Halbuki senin söylediğin gibi yapıyorum ama olmuyor. Baba, yeni pantolonumu beğendin mi? Seninkiyle aynı. Ama bunun kumaşı daha yumuşak. Senin mendillerin gibi. 26 saattir bütün eklemleri plastik bir halatla bağlanmış olan 51 yaşlarındaki kadın ve erkek ağlamışlardı. Sırtlarına dayadıkları duvarda iz bırakılacak kadar uzun bir süre. Ağlamaktan ölmelerine yetecek bir süre. Ama nabızları gerektiği gibi hıçkırmaya devam ediyordu. Özellikle de burun delikleri. Oksijen artık kokaindi. Koklaya koklaya çekiyorlardı içlerini. Çizgi çizgi, hece hece, satır satır. Her ne kadar ilk saatlerde tıkanabileceklerini düşünüp kalp krizi başlangıcı yaşamış olsalar da burunları onları hayal kırıklığına uğratmamış, aksine delikleri otobanlaşmıştı. Oğullarının ilk başta ağızlarıyla birlikte gözlerini de bağlamayı düşündüğünü, hatta kulaklarını tıkayacak pamuklar aradığını, ancak araya giren bir unutkanlık sonucu hiçbirini yapamadığını bilseler de işlevini hala kaybetmemiş dört duyuya sahip oldukları için tanrılarına teşekkür ederlerdi. Ancak hiç kimseye hiçbir şey için müteşekkir olacak durumda değillerdi. Üvey olmadığına dair sarsılmaz bir bilgiye dayanarak sevdikleri oğulları tarafından dövülerek bağlanmışlar ve odasındaki fiyatlarını çalışarak ödedikleri mobilyaların arasında yerde oturuyorlardı. Evet, belki oğulları bir geri zekalıydı ve onlar zihinsel engelli denmesini tercih ediyorlardı. Ama bir gün onun tarafından tutsak alınacaklarını tahmin etmemişlerdi. Şok algılarından taşacak hacimdeydi. Tabii ki biliyorlardı. Oğullarının aşık olduğu kadının varlığını ve hastalığını. Ancak ölümünün böylesi bir sonuç doğurabileceğini tahmin etmeleri için Asil'in beyninde birer hücre kiralamaları gerekiyordu. Ancak Asil'in bütün hücreleri kadınla doluydu. Boş yer yoktu. Sandalyesinden kalkıp kendilerine doğru yaklaşan Asil'in gözlerinde bir sonraki hareketin ele veren hiçbir ışığın olmaması gibi. Tek hamle, bir inilti. Yapıştığı yüzeyden çekildiği anda kırılan koli bandını misket büyüklüğünde bir yumağa dönüştüren Asil, annesini duymaya başladı. Asil, ne olur çöz bizi. Baban hiç iyi değil, lütfen, yalvarıyorum sana, yalvarıyorum. Daha fazla konuşamadı. Açık ağzına giren gözyaşları kadını öksürtmeye başladı. Canı o ana kadar hiç yanmamış gibi ağlıyor, Asil izliyordu. Titreyebilen her yeri titreyen kadını. O an kemiklerinin bile titrediğini düşündü. İki adım attı geriye doğru ve sandalyesine döndü, konuştu. Anne, baba. Annesi duymuyordu çünkü ağlamasını dizginlemiş ama gırtlağı dört nala koşuyordu. İmdat, yardım edin. Kalın duvarları olan sessiz bir ev. Gürültülüyken bile sessiz. Yardım için yalvaran bir kadına rağmen sessiz bir ev. Semtin diğer evleri gibi. Duymazdan gelenlerin kibarlığa gittiği bir semt. Kapıyı kimse çalmayacaktı. Bunu üçü de biliyordu. Babasının ağlaması çok daha yavaştı. Gözyaşları kan gibi akıyordu. Yeni açılmış ve acıtmayan bir yaradan akan kan gibi. Yüzü buruşmuyor, göz kapakları gereğinden fazla açılıp kapanmıyor ve kaşları inip kalkmıyordu. Sadece ağlıyordu, o kadar. Asil son yumruğunu göğsünün hizasına getirip annesine gösterdi ve emretti. Anne, sus. Kadın sustu. Bugün sizi öldüreceğim. Sizi buraya kapatırken de öldürmeye karar vermiştim. Ama o zaman her şey farklıydı. Başka bir neden vardı. Şimdi her şey değişti. İki gün önce intihar edeceğimi bildiğim için sizi de öldürmeye karar vermiştim. Çünkü sizi çok seviyorum ve üzülmenizi istemiyordum. Sizi bensiz bırakamazdım. Cenazeden dönecek ve önce sizi, sonra da kendimi öldürecektim. Ama posta kutusunda bir mektup buldum. Benim yazdığım bir mektup. Kadın sürekli konuşuyordu, oğluyla aynı anda. Ama o kadar sessiz konuşuyordu ki bir hayvanın horlamasına benziyordu. Asil yeniden emretti. Anne, sus. Ve kadın sessizliğini koruduğunu sandığı halde ikinci kez sustu. Bu mektubu 3 yaşında yazdım. Kendime. Ben çok akıllı bir çocuktum. Kuralları bilen bir çocuk. O kadar akıllıydım ki zarar görebilirdim. Diğer çocuklar bana zarar verebilirlerdi. Ben de bir şey yaptım. Bir kara düşünce yarattım ve bildiğim her şeyi içine sakladım. Bir kutu gibi. Senin mücevher kutun gibi anne. Şimdi onu açmanın zamanı geldi. Ama açmak için bir duygu gerek. Mücevher kutusunu açmak için çok büyük bir duygu gerek. Ben çok mutsuzum anne. O öldü. Ben çok mutsuzum. Ona aşığım. Ama daha da mutsuz olmam gerek. Sizin de ölmeniz gerek. Sizi çok seviyorum. Bu yüzden ölmelisiniz. Bu yüzden sizi ben öldürmeliyim. Ve böylece o kadar mutsuz olacağım ki yeniden akıllı olacağım. Anladınız mı? Ben anladım. Asil, ilaçlarını aldın mı? Almadın değil mi? Hepsi mutfakta. Benim ilaca ihtiyacım yok anne. Benim duyguya ihtiyacım var. Mutsuzluğa. Asil, şu an aklın çok karışık. Lütfen sakin ol. Kadın sakinleştirmek istediği kişi aslında kendisiydi. Ve bunu yavaş yavaş da olsa başarıyordu. Ne de olsa Asil'i son gördüğünde konuşma fırsatı olmamıştı. Ancak şimdi karşılıklı tartışabiliyorlardı. 26 saat boyunca bütün olasılıkları düşünmüş, sonra uyuyakalmış ve boyun ağrısıyla gözlerini açıp biraz daha düşünmüştü. Asil'in kendilerini unutabileceğini, açlık ve susuzluktan öldürebileceğini, oğullarının evi yakabileceğini her şeyi düşünmüştü. Ama şimdi gerçek ortaya çıkmıştı. Tahmin yok, olasılık yok. Sadece gerçek. Başta intihar edeceği için anne ve babasını öldürmek isteyen bir çocuk. Sonrasında bir mektup yüzünden kendilerini öldürmek isteyen bir çocuk. Kara düşünce. Kara düşünceyi açmak için gereken mutsuzluk. Ve mutsuzlukla gelecek bir zeka. Kadın sakinleşiyordu. Kocasının bakışlarından anlayabiliyordu. O da sakinleşmesini ve oğullarıyla konuşmasını istiyordu. Kurtulmalarının tek yolu sakinlikten geçiyordu. Asil'le konuşmaktan. Asil'le anlaşmaktan. Plastik halatları çözmek için saatlerce uğraşmışlar ancak sadece etlerindeki kesiklerin daha da derinleşmesine neden olmuşlardı. Ayaklarını, parmaklarını, bacaklarını hissetmiyorlardı. Sadece gözleri, kulakları ve burunları yaşıyordu. Kadının bir de ağzı nefes almaya başlamıştı. İşe yarayacak olan da oydu. Asil'le konuşmanın ne anlama geldiğini biliyordu. Onu doğurmuş ve büyütmüştü. Uzun cümleler kurmamak, heyecanlandırmamak, özellikle de sinirlendirmemek. Ama belki biraz üzmek, hatta çok üzmek. Ne de olsa Asil hala çocuktu. Babasının elbiseleri bedenine uysa da o bir çocuktu. Aldığı nefesi yollayabildiği en derin yerden çekip verdi. Asil'in annesi konuştu. Bak Asil, o mektubu ben yazdım. Doktorunla birlikte yazdık. Yanlış başlangıç. Asil sinirlenmişti birden. Sol elinin tetik parmağını dimdik sallıyordu. Yalan söyleme bana. Bana artık yalan söyleme. Bana yalan söylemenizden bıktım. Ama annesi sakindi. En azından sakin kalması gerektiğinin bilincindeydi. Sana yalan söylemiyorum. Bana inan. Ben senin annenim. Her ihtiyacın olduğunda yanında hep ben vardım. Sana hep ben baktım. Kocasını anımsadı. Babam baktı. Biz baktık. O mektubu ben yazdım. Doktorun da yardım etti. İlaçların seni uyuşturmaktan başka bir işe yaramadığını biliyorum. Hepsi de seni uyutmaya yarıyor. Ama ben oğlumun iyileşmesini istiyorum. Bu yüzden mektubu yazdım. İyileşmen için. Evet, belki seni kandırarak ama her şeyi denedik Asil. Her şeyi. Asil anlamıyordu hiçbir şey. Ama biri yalan söylüyordu. Babasının defalarca tekrarladığı gibi sadece korkaklar yalan söylerdi. Ve annesinin korkması için yeterince nedeni vardı. Ölecekti. Sadece korkaklar yalan söyler. Ölmekten korktuğun için yalan söylüyorsun anne. Mektubu sen yazmadın. Doktorum da yazmadı. Mektubu ben yazdım 3 yaşındayken. Kadın yeni bir ağlama nöbetinin yaklaştığını hissetti. Şimdi değil diye düşündü. Şimdi olmaz. Gözden düşmeye hazırlanan yaşlar mucizevi biçimde geri çekildi. Uzayan bir salyanın ağza dönmesi gibi. Asil, sana yalvarıyorum. İyi düşün. Hatırla. Sen okuma yazmayı 11 yaşında öğrendin. Özel bir okula gidiyordun. Senin gibi çocukların olduğu bir okul. Hatırla. Mektubu 3 yaşında yazmış olamazsın. Tabii ki o okulu anımsıyordu. Diğer çocukların lise dedikleri okulu. Herkesin aptal olduğu ama sadece kendisiyle alay edilen okulu. Oradan nefret etmişti. Hala da ediyordu. Ama zaten mektupta da şuna benzer bir şey yazıyordu. Yazmayı ve okumayı bu mektup için öğrendim. Sonra unutacağım. Çünkü kara düşünce bu bilgileri de yutacak. Sen öyle sanıyorsun. Çünkü sonra unuttum. Aslında unutmadım. Zihnimdeki kara düşünce yuttu hepsini ve her şeyi. Oysa kurallar var. Kuralları tanıyordum. Onları bilen tek çocuktum. Düşünce kurallarını. Sense hiçbir şey bilmiyorsun. Oğlunun sözünü kesmesinin tam zamanıydı. Seni iyileştireceğini umuyorduk. Kendi kendine iyileşebileceğini umuyorduk. Mektubun işe yarayacağına gerçekten inanıyorduk. Senden özür diliyorum Asil. Baban da ben de senden özür diliyoruz. Çok pişmanız. O mektubu hiç yazmamalıydım. Ama Asil ne pişmanlığına ne de mektubu annesinin yazdığına inanıyordu. Babam beni hiç istemedi anne. Doğmamı istemedi. Beni karnındayken öldürmek istedi. O hiçbir şey için pişman olmaz. Çünkü beni hiç istemedi. Göz göze geldiler. 29 yıldır evli olan iki çift gözden biri neden diye sordu. Diğeri konuştu. Hayır oğlum hayır, ben sadece gerçeği bilmeni istedim. Sana nasıl kavuştuğumuzu bilmeni istedim. Evet, başlangıçta baban seni istemiyordu ama sonra o kadar çok sevdi ki sen onun hayatı oldun. Kadının aklında bir aydınlanma gerçekleşti. Düşüncelerin ışık dalgası olduğunu kanıtlayan türden bir aydınlanma. Asil, bana hemen cevap ver. Mektubu sen yazdıysan doğmadan önce olanları nasıl bilebilirsin? Asil yarattı. Uzun zamandır ilk kez. Sizi duyuyordum, sizi dinliyordum. Çok uzakta değildim anne, içindeydim. Mektubu ben yazdım. Senin bir şeytan olduğunu yazdım. Sen olsan böyle yapmazdın. Düşünce aydınlığı kısa sürmüş, kadının zihni yeniden kararmıştı. Ama yine de iki düşünceyi alıp birbirine sürtmeye başladı. Elbet bir kıvılcım çıkacaktı, çıktı. Beni iyi dinle Asil, çok dikkatli dinle. Sen doğdun ve farklı olduğunu gördük. Diğer çocuklardan çok farklıydın. Ama ben bunu kabul etmek istemedim. O kadar üzüldüm ki farklı olduğunu görmezden geldim. Bazen babanı, bazen kendimi, bazen seni suçladım. Ama yıllar geçti ve çok pişmanım. Sana öyle davrandığım için, sana aptal dediğim için. Bunlar sadece bir şeytanın sözleri olabilir. Bunlar sadece bir şeytanın davranışları olabilir. Kendimi hiç affetmiyorum. Belki de sen affedersin diye kendimden şeytan diye bahsettim. Ne kadar pişman olduğumu anlaman için, yaptığım kötülüklerin farkına vardığım için, senden özür dilediğim için. Ama hiçbir şey için geç değil. Çöz bizi Asil. Sana yardım edeceğiz. Sen bizim çocuğumuzsun. İyileşmen için her şeyi yapacağız. Asil dinliyordu. Olabildiğince dikkatli. Annesine inanabilirdi. Herkese inanabilirdi. Ama bilmesi gerekiyordu. Neden anne? Neden yaptın? Mücevher kutusunu açmak için çok büyük bir duygu gerek cümlesi belliğinde sanılan kadın tereddütsüz yanıt verdi. O kadını ne kadar sevdiğini biliyordum. Özellikle de ben. Ölürse yıkılacaktın. Bu korkunç olayı senin iyiliğin için kullanmaya karar verdim. Babanla, doktorunla konuştum. Kadının ölümü sende onarılmaz bir delik açacaktı. Belki de bir daha asla konuşmayacaktın. İyileşme ihtimalin kalmayacaktı. Bu yüzden ancak büyük bir duygunun zihnindeki kutuyu açabileceğini yazdım. Bu büyük duygu da aşık olduğun kadının ölümüyle başlayacak mutsuzluğun olacaktı. O kadar acı çekiyor olacaktın ki mücevher kutusu açılacaktı. Kadın sustu. Oğlunun gözlerinde bir eğilim vardı. Herhangi bir eğilim. Anlattıklarını anladığından emin değildi. Anlattıklarını inandığından da emin değildi. Aynı anda ağızlarını açtılar. Kadın devam etmek, Asil başlamak için bağlı olan diğerini dinledi. Çünkü doktorlar konuşurken Asil'in dinlenmesinin çok önemli olduğunu belirtmişlerdi. Sözü kesilen bir Asil konuşmasının devamını nadiren getirirdi. Oysa kurtuluş konuşmaktaydı. Konuşulduğu sürece Asil'in odasında kimse ölmeyecekti. Çünkü Asil'in iki işi aynı anda yaptığını gören olmamıştı. Kurallar var anne, kurallar. Her şeyi onlar belirler. Düşünce kuralları. Sen onları tanımıyorsun. Zihnin bir patlamayla başladığını bilmiyorsun. Düşüncenin ışık olduğunu, davranışın geçmiş olduğunu, düşüncelerin duygular yüzünden büküldüğünü bilmiyorsun. Bunları nasıl yazmış olabilirsin? Anımsamakta zorlandı, kurallar vardı. Çok çabuk davrandı. Anne ve babasını korkutacak kadar çabuk. Odadan çıktı. Döndüyse sol elinde tabanca, diğerinde zarf vardı. Sandalyeye yığılır gibi oturdu. Tabancayı yere bırakıp zarfın içindeki kağıtları çekti. Tabancayı gördüğü anda yeniden ağlamaya başlamış olan annesi kağıtlarla ilgilendiğini görünce gözyaşlarını dondurdu. Asil konuştu. Zaman, var olan bütün unsurlar ölçüsünde değişkendir. Her düşünce bir diğerini doygunlukları ve aralarındaki uzaklık ölçüsünde çeker. Kağıtları o kadar hızlı çeviriyor ve birbirlerinin ardına koyuyordu ki aradığını bulması olanaksız gibi görünüyordu. Ama buldu. Evet işte burası. Her zihin bir patlamayla doğar, şişer ve genişlemeye devam eder. Ancak sadece bazıları mükemmel dengeye ulaşır. Diğerleri yüksek yoğunlukları yüzünden çöker. Bu onların sonu değildir. Bu onların kapandığı andır. Her şeye ve herkese kendilerini kapattıkları an. Elindeki kağıtlar annesine kaldırdığı gözleri gibi titriyordu. İşte bunlar anne. Hiçbirini bilmene imkan yok. Akıllı olan benim. Sen değilsin. Kuralları bilen benim. Kadın sakindi. Oğlu yanılıyordu. Akıllı olan kendisiydi. Asil sakin ol. Benim ne iş yaptığımı söyle. Öğretmensin. Nerede? Okulda. Hangi okulda? Her sabah hangi okula gidiyorum? Babamla beni görmek için hangi okula geliyorsunuz? Asil bilmiyordu. Önemsemiyordu. Bütün okullar birbirine benziyordu. Sessizlikten yararlanan kadın devam etti. Üniversitede. Ben üniversitede çalıştırıyorum. Astrofizik konusunda çalışıyorum. Astrofizik bir bilim dalı. Bu bilim dalının neyle ilgilendiğini hatırlıyor musun? Asil bilmiyordu, önemsemiyordu. Bütün bilim dalları birbirine benzerdi. Sessizlikten yararlanan kadın devam etti. Gökyüzü, yıldızlar, gezegenler, gök cisimleri. Sana anlatmıştım. Hatırla lütfen. Hepsi de kurallar içinde hareket eder. Mektuptaki kurallar düşünceler için değil, onlar için geçerli. Mektuptaki kurallar fizik kuralları. Mektubu ben yazdım. O kuralları seni iyileştirmek için, iyileştiğin zaman da mutsuz bir hayat sürdürmemen için yazdım. Bazen atom yerine düşünce dedim. Bazen de evren yerine zihin dedim. Kuralları senin için uyarladım. Sana anlatmak için. aklının nasıl çalıştığını ve nasıl çalışması gerektiğini anlatmak için. Anladın mı Asil? Eğer anlamadıysan sor, lütfen sor, yalvarıyorum sor, konuş benimle. Tabanca namlusunun açısı bir müzik setinin ses ayarı gibiydi. Doğrultulduğu kişinin sesi yükseliyordu. Bu da bir kural olabilirdi. Tabanca namlusu insan sesini yükseltip alçaltabilir, en azından Asil böyle düşündü. Annesi bağırmaktan kısılmış sesini çoktan çatlatmış, parçalı çığlıklar atıyordu. Kısık kısık ve kesik kesik. Yapma Asil, yapma. Lütfen yapma. Bırak onu. Bırak o tabancayı. Çığlık arası cümleler. Kadın elinden geleni yapıyordu. Oğul tarafının öldürülmemek için. Ama Asil konuşmuyordu. Namluyu sol şakağına yapıştırana kadar da konuşmadı. Mektubu sen yazmadın anne. Mektubu ben yazdım. Kendimi iyileştirmek için. Ama işe yaramıyor. Sen beni mektup yazacak kadar sevmedin. Yapma Asil, dinle beni, bana cevap ver. O mektup sana nasıl ulaştı? Mektubu nerede buldun? Ne önemi var? Bana cevap ver. Posta kutusunda buldum. Anahtarlığımda anahtarı vardı. Posta kutusunun deliğinden zarfın ucunu gördüm. Kapağı açıp mektubu aldım. Peki 3 yaşında yazdığım bir mektup 25 yıl sonra nasıl posta kutusuna gelir? Siz konuşurken duymuştum. Bir kampanya, 25 yıl sonrasında mektuplar, PTT'nin kampanyası. Zarfa bak, zarfa al. Üzerinde damga var mı? Pul var mı? Yok, ikisi de yok. Birlikte yazdığımız kartpostalları hatırla, pul yapıştırıyorduk, bize gelen kartları hatırla, mektupları, üzerlerinde damga olurdu, pullar, damgalarda nereden gönderildiği yazardı, birlikte bakardık, hatırladın mı? Lütfen hatırla. Asil anımsıyordu, pulları, damgaları, kartpostalları, şakağından çektiği tabancayı göğsüne ve sırtını sandalyeye yasladı, dizlerine bakarak konuştu. Demek ki ben hiçbir zaman akıllı olmadım ve hiçbir zaman olmayacağım. Asil'in yeşil gözünden bir yaş doğdu, elmacık kemiğini geçip yanağına geldi. Oradan da çenesinin sağına ve tabancanın namlusuna düşüp öldü. Asil'in annesi umuda benzer bir duyguyla doldu. Yaşama umudu, hayatta kalmak her şeye rağmen. Sakın bunu söyleme Asil, sen iyileşeceksin. Mutlaka bir yolunu bulacağız, bizi çöz, her şeyi unutalım, seni çok seviyoruz. Bizi lütfen çöz. Sağ avucuyla sağ dizine yüklenen Asil ayağa kalktı, annesiyle babasına bir adım kalana durana kadar yürüdü. Solundaki masadan koli bandını alıp yerine tabancayı bıraktı. Hiçbir göz ve beden hareketini gözden kaçırmayan annesi teşekkür etmeye başladı. Umut kendi gerçeğini yaratıyordu. Teşekkür ederim Asil. Bize zarar vermeyeceğini biliyorduk. Sen çok iyi bir çocuksun. Daha fazla konuşamadı. Çünkü Asil kadının açık ağzını iki eliyle iki ucundan tuttuğu bir karışlık bantla kapattı. Ve sol eliyle babasının ağzındaki bantı söktü. Babası hiç zaman kaybetmedi. Oğlum ben hiç iyi değilim. Ambulans çağır lütfen. Sana emrediyorum. Asil çöz bizi. Bize nasıl bu kadar acı çektirebilirsin? Kendine bunu nasıl yapabilirsin? Biz bir aileyiz. İyileşmen için önce bizi çözmen gerek. Asil konuşmuyordu. Babası kadar acelesi yoktu. Sadece yürüyordu. Odanın içinde volta atıyordu. Ellerini arkasına kavuşturmuş başını sallıyordu. Birden durdu. Konuşmaktan vazgeçmeyen babasına baktı. Masanın üzerindeki tabancayı alıp üzerine yürüdü. Açık ağzına namluyu soktu. Ve fısıldadı. Eğer sizi çözersem beni delilerin yanına kapatırsınız. Eğer sizi çözersem beni öldürürsünüz. Ağzındaki namluya rağmen soğukkanlı olmaya çalışan adam oğlunun gözlerinin bebeklerine baktı. İki kurşun gördü. İki siyah kurşun. Korktu. Asil fısıldamaya devam etti. Her şey bir patlamayla başladı. Her şey bir patlamayla bitecek. Adam korkudan ağlamaya başladı. Damağına değinen namlu yüzünden kusmanın eşiğindeydi. Oyuncak bir bebek gibi başını sağa sola çeviren karısıysa ağzındaki bandı yiyip yutmak istiyordu. Çünkü attığı her çığlık boğazında kalıyordu. Asil tabancayı babasının dişlerine sürterek çekti ve doğruldu. Anne ve babasının sırtına döndü. Damağı zedelenmiş olan adamın diline bir damla kan düştü. Adam kanı tükürmek istedi ama salyalanmış kan sadece dudağından sarktı. Buna rağmen konuştu. Ne yapacaksın Asil? Ne yapacaksın? Bizi öldürmek mi istiyorsun? Öldür o zaman. Öldür. Anneni babanı öldür. Adam bağırıyordu hem de çok ama Asil duymuyordu. Çünkü konuşuyordu. Her uykumda kendimi öldürüyorum baba biliyor musun? Kendimi öldürürken görüyorum. Ne tuhaf değil mi? Asil'in babası hiç beklenmeyen bir anda sustu. Çünkü o kadar bağırıyordu ki saatlerce sürebilirdi. Ama sustu ve yüzü ağzına bir böcek girmiş gibi buruştu. Her şeyi yapmaya hazır bir insanın yüzü gibi. Dünyanın bütün risklerini almaya hazır bir insanın yüzü gibi. Ağzını açtı ve böcek çıktı sessizce. Bak oğlum, artık bunu sana söylemek zorundayım. Daha fazla saklamanın bir anlamı yok. Annen yalan söylüyor. Asil'in annesi kocasını öldürmek istedi ilk kez. Mektubu yazan sendin. Sen. Zarfın üzerine neden bir damga ya da pul olmadığını bilmiyorum. Ama onu senden başkası yazmadı. Ve madem aklının geri gelmesi için bir duyguya ihtiyacın var, beni iyi dinle. Bundan senin hiçbir zaman haberinin olmaması gerekiyordu. En azından biz öyle düşündük. Çünkü sana anlatacağım şeyi öğrenirsen kendine mutlaka zarar vereceğinden emindik. Ama artık bilmen lazım. Çünkü ihtiyacın olan bu. Adam alabildiğince bir nefes sığdırdı içine ve azat etti. Sen yalnız doğmadın. Asil'in yüzünü kimse göremiyordu. Saçları, ensesi, sırtı, bacakları ve ayakkabıları. Babasını dinleyen onlardı. Bir ikizin vardı. Tek yumurta ikizin. Bu ne demek biliyor musun? İkiniz de aynıydınız demek. Tıpatıp aynı. Neredeyse 3 yaşındaydınız. Ve sen bir sabah o elindeki tabancayla kardeşini vurdun. Tabancayı nasıl bulduğunu hiçbir zaman anlayamadık. Kardeşin öldü. Ağlamadın. Çünkü anlamadın. Sen elimizde kalan tek çocuğumuzdun. Ve biz karar verdik. Senin iyi olman için. Bu yaptığını hiçbir zaman bilmemen için karar verdik. Bilinçsiz de olsa kardeşini öldürdüğünü hiçbir zaman öğrenmemeliydin. Bir seçim yaptık. Kardeşin ile senin aranda. Kardeşini değil ancak onu öldüreni gömmeye karar verdik. Yani seni. Sana iyilik yaptığımızı düşünüyorduk. İkinizin adı Asil'di. Ama polise senin öldüğünü söyledik. İkinizden biri gidince geriye sadece Asil kaldı. Sen kimseyi öldürmemiş olan Asil oldun. Ve konu kapandı. Biz de unuttuk. Bir daha da bu konu hakkında hiç konuşmadık. Seninle birlikte bütün acımızı gömdük. Ama şimdi anlıyorum ki o tabancanın patlaması peşini hiç bırakmamış. Evet Asil, her şeyin bir patlamayla başladığı doğru. Sen Asil'den daima farklıydın. Konuşmuyordun. Oysa Asil diğer bebekler gibiydi. Güldü, konuştu, ağladı. Ölene kadar mutlu oldu. O patlamadan sonra sen de değişmeye başladın. Doktorlar hiçbir anlam veremedi. Birkaç ay sonra konuşmaya başladın. Ama daima eksiklerim vardı. Diğer çocuklar gibi değildin. Gerisini zaten biliyorsun. Böyle bir mektup yazacak kadar yüksek bir zekaya sahip olduğunu bizden nasıl gizleyebildiğini hala anlayamıyorum. Ama bil ki o mektubu sen yazdın. Ve eğer güçlü bir duygu gerekiyorsa iyileşmen için, o mektubu yazan çocuğa dönüşmen için galiba sana anlattıklarım yeterli olacaktır. Sevdiğin kadının ölümü yetmiyorsa kardeşini öldürdüğünü bilmen yeterli olacaktır. Oğlunun anlattıklarından bir sonuç çıkarmasını bekleyecek kadar sabırlı değildi. Konuşmaya devam etti. Bizi de öldürmene gerek yok. Büyük hatalar yapmış olabiliriz. Büyük yanlışlıklar. Ama acı çekmen için bizi öldürmene gerek yok. Sen zaten öldürdün. İkizini, Asil'i. Şimdi lütfen çöz bizi. Artık her şeyi biliyorsun. Aramızda tek bir yalan kalmadı. Çöz bizi. Yeniden bir aile olalım. Babasını sessizlik içinde dinlemiş olan Asil ne bir adım atmış ne de dönüp konuşan adama bakmıştı. Gökyüzünden dökülmüş bir taş yığını gibiydi. Hareketsiz, sessiz. Ancak taşlar canlandı. İki hamlede. Olduğu yerde döndü. Taşlar yuvarlanmaya başladı. Yer çekimini anımsamışlar gibi. Bir saniye önce ayaklarının bastığı yere bağdaş kurup oturdu. Babasıyla aynı boya geldi. Eşitlik sağlandı. Konuştu. Doğumumda bana verdiğiniz isim neydi? Asil'in babası bu soruyu bekliyordu. Hazırdı. Oğlunu bekletmedi. Adil. Adını Adil koymuştuk. Sonra geri aldınız. Evet. Ne de olsa siz vermiştiniz değil mi? Peki onun gözleri de benimkiler gibi miydi? Evet oğlum, siz aynıydınız. Aynı ve çok farklı. Hem birbirinizden hem de diğerlerinden. O kabuslar boşuna değilmiş. Gerçekten de kendimi öldürmüşüm. Hem de bu tabancayla. Her şeyden kurtulmak için adımı değiştirmişken, kimliğimi değiştirmişken bu tabancayı da yok etmemek büyük bir hataymış değil mi baba? Yanılıyorsun Asil. O tabancadan kurtulduk. Bahçeye gömdük. Ve ben onu yıllardır görmüyorum. Sen bana doğrultana kadar. Tabancayı nasıl buldun Asil? O beni buldu. Bana geri geldi. 25 yıl sonra. Tabancayı gömerken sizi izlemediğimden emin olmanız gerekirdi. Ama çocuk büyütmek çok zor değil mi baba? Sürekli takip etmek, göz kulak olmak. Hepsi çok zor. Yalan söylüyorsun Asil. Orada değildin. Olsan bile hatırlayamayacak kadar küçüktün. Bana gerçeği söyle. O tabancayı nasıl buldun? Annem verdi. Seni öldürmem için. Asil'in babasının iç organları bir saniyeliğine çalışmayı bıraktı. Her şey durdu ve her şey Asil'in yanıtına dönüştü. Bütün dünya, bütün hayat, bütün geçmiş. Yanındaki kadına baktı, karısına. Ağzını kaplayan banda çarpıp geri gelen çığlıklar atmaktan vazgeçmiş olan ve duyulmayan bir müziğin ritmine uygun biçimde başını sallayan kadına baktı. İç organları kaldıkları yerden çalışmaya başladı ve Asil'in babası Asil'e inanmadı. Hem de çok yüksek bir sesle inanmadı. Duyduğunu örtecek kadar yüksek bir sesle. Sakın bunu yapma Asil. Sakın annen hakkında böyle konuşma. Sakın yalan söyleme. Ne dediğinin farkında mısın? Daha fazla konuşamadı. Çünkü karısının kendisini öldürtmemesi için hiçbir neden bulamadığını fark etti. Belki günde 4 kez birbirlerine sevdiklerini söylüyorlardı. Belki yıllarda süren mutlu bir evlilikleri vardı. Ama hiçbiri diğerinin ölümünü arzulamamak için bir neden değildi. Bedenini saran halatın mumyalanmış bir cesete benzediği kadın odada değilmiş gibi tepkisizdi. Bunun iki nedeni olabilir diye düşündü kocası. Ya hayatta kalma umudunu yitirdi ya da Asil doğruyu söyledi. Çelişki hesabını oğlunun konuşması böldü. Ne inanmak istersen ona inan. Ama annem ölmeni istiyor. Ben bir gerizekalıyım baba. Bunu unutma. Kendi babamı öldürür ama cezalandırılmam. Kendi babamı öldürür ama hatırlamam. Benden daha uygun bir katil var mı? Üstelik anlattıklarına göre cinayet konusunda tecrübeliyim. Kendi bulamadığı nedenleri Asil'den duyabilirdi. Şansını denedi. Neden annem benim ölmemi istesin? Neden? Asil gülümseyerek konuştu. Çünkü bu ev sana ait ve annemin hiçbir şeyi yok. Çünkü sen çocuğunu öldüren tabancanın sahibisin. Oysa annem çocuğunu doğurana kadar içinde taşımış olan kadın. Önce karnında, sonra kollarında, yaşadığı sürece de aklında taşıdığı çocuk senin tabancanla vuruldu. Bunu unutmamam için kadın olmam lazım. Bunu unutmaman için çocuğunu sevmiş olman lazım. Ama senin anlamana imkan yok. Çünkü ben bir geri zekalıysam, sen de bir geri kalplisin. Bu bir hastalık baba. Bu yüzden ölen insanlar var. Sen de onlardan biri olacaksın. Asil'in babasının içi o kadar karışmıştı ki oğlundaki değişimi fark edemiyordu. Asil büyümüştü birkaç dakika içinde babasının aksine. Çünkü o kişisel ayaklanmasında kaybolmuş bir eylemciye benziyordu. Üzerinde ben iyi bir insan olanım yazan bir pankart taşıyor ancak sloganını kimse okumuyordu. Bu yüzden küçülmüştü birkaç dakika içinde. Yeni haline uygun bir ses çıktı ağzından. İnce, cam gibi, çatlamış bir bardak gibi konuştu. Çöpe atılması mutlak bir bardak gibi. Oğlum, Asil, ben sizi seviyorum. Hep sevdim. Kardeşine olanlar kimsenin hatası değildi. Büyük bir şanssızlık. Olmaması gerekiyordu ama oldu. Annenle aramızda hiçbir sorun yok. Sana her ne dediyse sen yanlış anlamışsın. Ne benim ölmemi istiyor ne de herhangi birimize bir zarar gelmesin. Artık çöz bizi. Asil babasına acımıyordu. Annesine acımadığı gibi. Çünkü üçüncü düşüncelerinin duyguları tarafından bükülmesini istemiyordu. Belki de haklısın, ben yanlış anlamışımdır, belki de annem ölmeni istemiyordur. Ama aşık olduğum kadının sevgilin olduğunu bilseydi isteyebilirdi. Değil mi baba? Belki o zaman farklı düşünürdü. O ana kadar bir ceset olan kadın dirildi. Dirilişi ani ve gürültülü oldu. Yeni doğmuş bütün insanlar gibi ağlamaya başladı. Asil yardım etti. Sesi duyuldu. Elindeki bantı buruştururken kalktığı yere oturan Asil annesine sordu. O zaman farklı düşünürdün değil mi anne? Kadının yanıtı kocasının gürlemesinin yanında yağmur kadar sessiz kaldı. İnanma, inanma sakın. Böyle bir şey yok, hiç olmadı. Yalan söylüyor. Bizi acı çektirmek için söylüyor. Asil, yalan söylediğini itiraf et. Annene söyle, yalan söyledim de. Gürleme sırası Asil'deydi. Güneşin söndüğünü 8 dakika sonra anlarsın. O 8 dakika boyunca hayatın sonsuza dek süreceğini sanırsın. Doğa yalan söyler sana. Annem de sevildiğini sandı yıllarca ama artık güneşin söndüğünü öğrenmeli değil mi baba? Asil'in ağzı kapandığı anda annesininki açıldı. Bunu yaptın mı? Bunu gerçekten yaptın mı? Nasıl yaparsın? Neden? Her ne kadar başını tamamen çeviremese de bağırırken ağzından saçılan tükürükler kocasının yüzüne yetişti. Adam ölene kadar inkar edeceği ve bu çok uzun bir süre olduğu için yanıt vermekte acele etmiyordu. Karısının tutulduğu sinir nöbetinin sona ermesini bekledi. Hayır sevgilim, ben hiçbir şey yapmadım. O kadını ancak senin kadar tanıyorum. Yemin ediyorum ki böyle. Asil ne dediğini bilmiyor. Ona nasıl inanırsın? Elinde bir tabanca var. Görmüyor musun halini? Çocuğumuz çok hasta. Ne dediğini bilmiyor. Lütfen sakin ol. Kurtulacağız. Hepsi geçecek. Asil kurtuluşa inanmıyordu. Hiçbir şey geçmeyecek baba. Kimse kurtulmayacak. Çünkü Tanrı'nın Tanrısı yok. Biz ona inanıyoruz ama o hiçbir şeye inanmıyor. Belki de tek gerçek Tanrısız Tanrı'nın kendisi. Tanrısızlık Tanrı'ya mahsus. Bu yüzden kurallarda asalet ve adalet arama. Çünkü Tanrı ne asil ne de adil olmak zorunda benim gibi. Eğer bir ayna dursaydı karşısında saçlarının ağardığı ana tanıklık eden ilk insan Asil'in babası olurdu. Ama kimse fark etmedi beyaz eşantelleri. Çünkü herkes Asil'i dinliyordu. İkimizi ben öldürmedim. Onu sen öldürdün baba, biliyorum. Çünkü oradaydım. Hatta orada olduğum için suçu bana attın. Oysa sadece bir kazaydı. Ama sen kendini hiç affetmedin. Çocuğunu öldürdüğün ve suçu bana attığın için delirmeye başladın. Hayatın bu sırrın üzerine kapanan devasa bir kapı oldu. Sadece ve ben, sen ve ben bildik. Ama bu bilgi ikimizi de delirtti. Benim konuşmuyor olmamdan yararlandın. Ama dengeni kaybedecek kadar pişman oldun. Sen aslında iyi bir insansın. Ancak fazla zayıfsın. Hiçbir sorunu doğru araçla çözemediğin için de kızgınsın. Tabancayı da bütün bunları da çok daha derine gömmeliydin. Asil'in annesi bir dile ve ses tellerine sahip olduğunu unutmuştu. Konuşamıyordu. Nasıl konuştuğunu anımsamıyordu. Sadece oğluna bakıyordu. Buz kesmiş gözleriyle Asil'i izliyordu. Asil'in babası bir hayata ve düşüncelere sahip olduğunu unutmuş, düşünemiyordu. Nasıl düşündüğünü anımsamıyordu. Sadece oğluna bakıyordu. Kül olmuş gözleriyle Asil'i izliyordu. O da Asil'in içinde yaşadığı günlerdeki sessizliğe kavuştu. Sarıldılar ve öpüşecekken ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü Asil'in annesi nasıl konuşulduğunu anımsadı. Beni öldürmeni istiyorum Asil. Sana yalvarıyorum, bitsin artık. Çünkü bu odadan çıksam da artık yaşamak istemeyeceğim. Beni çözdüğün anda kendimi öldüreceğim. Dayanacak gücüm kalmadı. Hiçbir şeye inanamıyorum. Hiçbirinize, özellikle de kendime. Beni aldatmış bir kocam var. Üstelik bir çocuğumu öldürüp diğerini çıldırtmış bir adam. Beni öldürtmek isteyen bir çocuğum var. Üstelik o korkunç mektubu yazdığıma inanmayan bir çocuk. Ya beni öldür Asil, ya da çöz ve bu işi kendim yapayım. Çünkü siz sahip olduğum her şeysiniz. Ve yıllar sonra birer hiç olduğunuzu anlıyorum. Senin ikizin hiç olmadı Asil. Bu tabancayı bu eve sen getirdin. Babanın hiçbir zaman silahı olmadı. Onun tek silahı dilidir. Konuşarak öldür. Konuşarak yaşatır. Konuşarak aşık eder. O kadına yaptığı gibi. Hayatta kalmak için sana söylediği yalanları düşünce ondan iğreniyorum. Senin şu zavallı halinden yararlanmak istiyor. Artık yaşamak istemiyorum. O da tekrar sessizliğe kavuşacaktı ki Asil'in babası nasıl düşündüğünü anımsadı. Hayır oğlum, annen sadece yaptıklarını kabul etmek istemiyor. Senin adına değiştirmek istediği günü hatırlamak istemiyor. Kardeşinin doğduğunu bile bilmek istemiyor. Çünkü korkuyor. Geçmişte verdiği kararlardan korkuyor. Ama bir konuda haklı, artık biz serbest bıraksan da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü oğlum biz mahvolduk. Biz artık bir aile değiliz. Asil gülümsüyordu. Gülümseyerek ayağa kalktı. Gülümseyerek mutfağa gitti. Saatler önce serçe parmağını kesmek için kullanmayı düşündüğü bıçağı gülümseyerek bıçaklıktan çekip odaya döndü. Önce annesini kuşatmış olanı, sonra da babasını saran haltı gülümseyerek kesti. Tabancayı gülümseyerek aralarına yere koydu. Gülümseyerek odadan çıktı. Ve gülümseyen dudaklarının yakınlarındaki kulakları sessiz evin kalan duvarlarını yıkan patlamayı duydu.